Ayrım 15, sayfa 189. Ek. Kürt liderlerine mektup. Dipnot. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisini Kürt örgütü olarak kabul eden partilerin liderlerine ve bu bağlamda Abdullah Öcalan'a 26 Mayıs 2000 tarihli bir mektup gönderdi. Bu mektup Teori Dergisi tarafından yayınlanmıştır. Bakın Doğu Perinçek, Kürt liderlere mektup. Teori, sayı 131, Aralık 2000, sayfa 24-34. Demokratik devrim ile AB ile bütünleşme karşı karşıya. Yaşanan süreçte geleceği belirleyecek kritik noktaya öncelikle dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'nin demokratik devrimi ile Avrupa Birliği ile bütünleşme projesi birbiriyle bağdaşmaz. Bu iki program ve iki programı temsil eden kuvvetler nesnel olarak cephe cepheydiler. Ulusal devleti ve cumhuriyet devrimini savunan demokrasi kuvvetleri ile Batı kuvvetleri arasındaki çelişmenin önümüzdeki kısa ve orta sürede çok daha derin çatışmalara yol açması kaçınılmazdır. Türkiye'de demokrasi Kemalist devrimini tamamlayacak kuvvetlerin eseri olacaktır. Batı'nın büyük devletleri ise bugün demokrasi sürecinin karşısındaki en büyük engellerdir. Özellikle ABD ve ikinci olarak Avrupa Birliği, Türkiye demokratik devrimin önünü kesen başlıcı kuvvetlerdir. Onlar Türkiye'yi demokrasiye zorlamıyor. Tam tersine demokrasinin biricik çerçevesi olan ulusal devleti yıkıma uğratarak demokrasi imkansız hale getirmek istiyorlar. Dayattıkları bölge polisi misyonu ve neoliberal ekonomi, demokrasi benzeri bir rejimde bile uygulanamaz. Bayar Menderesler'den Özal ve Çiller gibilere kadar işbirliği yaptığı kuvvetlere bakarsak bunu çok iyi görebiliriz. Öte yandan onların Kemalist devriminin kazanımlarını yıkma pratiklerini göz önünde tuttuğumuz zaman da hedeflerini çok iyi anlarız. Kopenhag kriterleri insan haklarına karşıdır. Demokrasi ve insan hakları veya Kopenhag kriterleri dedikleri program bir demokrasi programı değil fakat tıpkı Irak ve Yugoslavya'ya karşı yaptıkları gibi parçalama ve denetim altına alma siyasetinin araçlarıdır. Sürece ülkemiz açısından bakarsak ABD ve Avrupa Türkiye'den tek bir şey istiyor. Kriz bölgelerinde müdahale gücü, rolünü üstlenmesi. Bu misyonu kibar bir ifadeyle Batı için güvenlik üretmek diye özetleyenler de vardır. Kopenhag kriterleri falan hepsi bu dayatmanın hizmetindedir. Nitekim Türkiye AB aday ülkelerinde kabul edilince Alman hakim güçlerinin Die Welt gazetesi olayın esas anlamını şöyle saptamıştır. Türkiye AB aday ülkelerini kabul etmekle evlatlarının canını büyük maceracı müttefik uğruna feda etmeye hazır olduğunu göstermiştir. Die Welt, 18 Aralık 1999. Buradan da anlaşılacağı üzere Türkiye'nin Avrupa kapısında denetim altına alınması ABD'nin politikasıdır. Ekonomist dergisi Türkiye'nin aday üyeliğinin tarihsel süreç açısından ne anlama geldiğini açıkça belirlemiş, olayı Kemalizmin sonu başlığı duyurmuştur. AB aday üyeliğiyle Kemalist devrimi tamamlamak iki karşıt süreçtir. Herkesin önüne şu soruyu koyması gerekiyor. Mehmetçiği Batı'nın güvenliği için kriz bölgelerine süren bir rejim demokratik olabilir mi? İkinci bir soru daha. IMF reçetesi gereği köylüye destek akçalarını kaldırarak Türkiye tarımını çökerten ve özelleştirme yolunda 1 milyondan fazla işçiyi sokağa atacak ve SSK'ları tasfiye edecek bir rejim büyük çoğunluğa şiddet uygulamak dışında bir tercih hakkına sahip midir? İç piyasayı bile yabancı hipermarketlere teslim eden bir rejim, esnaf ve tüccarı tasfiye ederken aynı zamanda onlara özgürlük verebilir mi? Kopenhag kriterleri içinde işçiye, köylüye, esnaf ve zanaatkara, ulusal sanayici ve tüccara insaf yoktur. Bunlar ulusal devletin dayandığı sınıflardır. Avrupa Birliği sürecinde daha ağır baskılara dayatılan program, özgürlüğü ezici çoğunluk için imkansız hale getirmekte, halka şiddet uygulanmasını ise zorunlu kılmaktadır. Bu programın azınlık mezhep ve milletlere özgürlük vaat etmesine kanmak en büyük yanılgı olur. Kanlı boğazlaşmaların getirdiği büyük yıkımlar ortadadır. Kuzey Irak Kürtlerin durumuna, Boşnakların şeriatçı bir rejim altına düşmesine, Çeçenlerin perişan haline ve Kosovalı Arnavutların ABD bayrakları yürümelerine göz almak, Batı'nın insan hakları programı hakkında yeterli fikir verir. Kaldı ki olaya, dünya ölçeğinde baktığımız zaman, milliyet ve mezhep çatışmaları her yerde emperyalizmin yayılma politikasının aletidir. Türkiye kesinlikle Batı ile bütünleşmeyecek. Batı'nın küreselleşme programının halka maliyetinin çok ağır olduğunu görmekle birlikte nasıl olsa başarılı olacak, biz de bu projeyle bütünleşelim ve üstte kalanların yanında olalım diye düşünüldüğü oluyor. Bu çok ama çok büyük yanılgıdır. Çünkü Türkiye kesinlikle Avrupa Birliği ile bütünleşmeyecek. Yeni oluşan dünya dengelerinden yararlanarak bağımsız ulusal devletini koruyacak ve demokratik devrimini tamamlayacaktır. Bütün olgular bu yöndedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmak bir yana, önümüzdeki 3-5 yıllık süre içinde cephesine batıdan gelen baskılara dönmek zorunda kalacağı kesindir. Hem ABD ve Avrupa hem de Türkiye'nin Kemalistlerin rotasındaki ulusal kuvvetleri ülkemizin Avrupa Birliği ile bütünleşemeyeceğini biliyorlar ve ona göre mevzileniyorlar. Bunu saptamak için Avrupa Birliği'ne aday üyelik protokolüne bakmak bile yeterlidir. Orada taraflar arasında 4 yıl içinde bir anlaşmaya varılmazsa Kıbrıs ve Ege sorunlarında Lahey Adalet Divanı'nda çözüleceği yazılı. Eğer Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşeceği varsayılsaydı bu tür hükümlere gerek görülmeyecekti. Çünkü Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye o zaman Avrupa Birliği içinde birleşecek ve aralarında ne Ege kıta sahanlığı sorunu ne de Kıbrıs sorunu kalacaktı. Herkes bilmelidir ki süreç bu yönde değildir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı içine alan Avrupa, protokole bu hükümleri koyarak aslında gelecekte kendisiyle Türkiye arasındaki sorunlarda Lahey Adalet Divanı'nı yetkili kılarak bir mevzi kazanmayı planlamıştır. Kıbrıs ve Ege kıta sahanlığı önümüzdeki dönem Türkiye ile Yunanistan arasındaki değil, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sınırı belirleyecek anlaşmazlık konularıdır. ABD açısından ise mesele Doğu Akdeniz'i hükmetmek için Kıbrıs'ı sorunsuz bir üs haline getirmek ve ayrıca Türkiye'nin bütün çıkış yollarını denetim altında tutmaktır. Dahası ABD, Türkiye'yi Kıbrıs ve Ege üzerinden sıkıştırıp Kuzey Irak'ta teslim alma politikası izlemektedir. Türkiye yöneticileri ise ne yazık ki ulusal devlet perspektifini yitirerek böyle bir protokole imza atmışlardır. Bir kısmı ise Batı'yı bir süre daha oyalama ve zaman kazanma anlayışı içindedir. Ancak bu sorunların Lahey Adalet Divanı'na gitmeden yani 4 yıl geçmeden önümüzdeki kısa dönemde alevleneceği kesindir. Nitekim işte alevlenmeye başlamıştır bile. Önce İran'a düşmanlık kampanyası açılmıştır. Arkasından Ege ordusunun kaldırma önerisi ve Ege'nin karasularının 12 mile çıkarılmasını savaş sebebi saymaktan vazgeçme yolunda görüşler piyasaya sürülmüştür. Türkiye batıdan gelen tehdide direnecek. Türkiye ABD ve Avrupa ile 3 cephede karşı karşıya gelmiştir. Kuzey Irak, Ege ve Kıbrıs. İşbirlikçi medyanın ortada dolaştırdığı lafların kıymet harbiyesi yoktur. Türkiye'nin her üç cephede direneceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu direnmenin ulusal birikimi olduğu gibi bu konuda dünya koşulları da elverişlidir. Rusya, Çin, Hindistan, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri, İran ve bütün Asya bir blok oluşturmaktadır. ABD Avrasya kıyısına çarpmıştır. Batı uygarlığı çürümekte ve dağılmaktadır. Asya ile ise dinamiktir ve önüne geçilemeyen bir yükselişin içine girmiştir. Türkiye Avrasya bloku ile Batı arasındaki dengeleri çok iyi değerlendirebilir ve kendisi için çok geniş bir manevra bağımsızlık alanı açabilir. Bütün sorun bağımsız iradeye sahip bir cumhuriyet devrim iktidarının kurulmasındadır. Batı ile potansiyel çatışma unsurları yalnız Kıbrıs, Ege ve Kuzey Irak'ta değil, iç cephede de ciddidir. Batı Türkiye'ye aydınlıkta defalarca haber konusu olduğu sürece şunları da dayatıyor. 1. Ulusal ordu tasfiye edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri pentagonlaştırılacak. Bölge polisi haline getirilecek. 2. 28 Şubat bitirilecek. Cemaat ve tarikatlar özgürleştirilecek. 3. Ulu İslam yeniden iktidar ortağı yapılacak. 4. Yukarıdan denetim altında alınan PKK yasallaştırılacak. 5. Bütün bunları muhalefet eden radikaller temizlenecek. Özeti Avrupa'ya girebilmek için Türkiye'den öncelikle kapıdaki vestleri ulusal ordusunu ve Kemalist devrim bırakması isteniyor. PKK'nın yasallaştırılması talebi ise ellerinde Türkiye'ye karşı bir bölünme etkini bulundurmak amacıyladır. Bu dayatmaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ulusal devlet ve ulusal ordu direnecektir. Kesindir bu. İşbirlikçi hakim sınıfların devleti ve NATO'ya bağlı bir ordu nasıl direnir diye soranlar oluyor. Şunu görmüyorlar. 28 Şubat'tan beri Türkiye'de tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi iki iktidar odağı oluşmuştur. Küçük Amerika rejiminin karşısında Kemalist devrim rotasında yeni bir iktidar belirmektedir. O nedenle sakız çiğner gibi tek bir derin devletten söz eden tahliller geçersizdir. Direnecek olan kuvvetler Kemalist devrim rotasında toplanmaktadır. Küçük Amerika rejimi sönerken devrimci birikim canlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin içinden Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren bir Kuvayi Milliye nasıl çıktıysa bugün de öyle olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 28 Şubat'tan bu yana Cumhuriyet Devrimi mevzisinde kararlı bir tavır göstermesi yaşanan sürecin önemli bir işarettir. 28 Şubat aslında 1995 Mart'ında Kuzey Irak'ta yapılan Çelik Harekatı ile başlamıştır. Türk ordusu bu harekatla ABD'nin egemenlik alanına girmiştir. Arkasından gelen 1996 sonbaharındaki Türk ordusu Irak-Barzani İşbirliği ABD'nin Kuzey Irak'taki hakimiyetine ağır bir darbe indirdi. Olayı ABD Genelkurmayına yakın John Force Quartetli dergisi ABD ordusunun Vietnam'dan sonra aldığı en büyük yenilgi olarak nitelendi. Bu süreç Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal devleti ve cumhuriyet devrimi kazanımlarını korumakta kararlı olduğunu göstermiştir. Dıştan gelen baskılar tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarındaki gibi Türk-Kürt birliğini pekiştirme gereğini ortaya çıkarmış ve acil kardeşlik çözümünü gündeme getirmiştir. Dışa karşı bağımsızlığı ve içte savunmak demokratik süreci kaçınılmaz olarak ateşlemiştir. Süreç kuşkusuz iniş çıkışlıdır, zaman zaman geri dönüşleri içerir. Ancak ben bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal devlet ve cumhuriyet devrimleri kararlı bir tavır alacağını, emperyalist baskılara teslim olmayacağına güveniyorum. Bu güvenimi her yerde olduğu gibi burada da ifade ediyorum. Türkiye'nin ulusal devletin direneceğini söylemek dayanaksız bir temenni değildir. Toplumsal ekonomi gerçeğe dayanır. Ulusal devlet ulusal piyasa temeli üzerinde var olur. Hiçbir ulusal devlet ulusal piyasanın dağıtılmasını ve kendi temellerinin yok edilmesini kısacası sömürgeleşmeyi kabul etmez. Ulusal devletler silahla kurulmuşlardır ve ancak silahla yıkılabilirler. Türkiye'nin barışçı yoldan yıkıma uğratılması pratiği aslında en sonunda dıştan ve içten silahlı müdahalenin koşullarını hazırlamak ve uygun menziller yaratmak içindir. Türkiye bu sürece kurbanlık koyun gibi başını uzatmayacaktır. Irak ve Yugoslavya direnebilmiştir. Türkiye haydi haydi direnir. Türkiye ulusal devleti ve ordusunun direnme potansiyeli Irak ve Yugoslavya'nın 10 katıdır. İnsan malzemesi bağımsız devlet ve ordu geleneği, ekonomisi ve diğer olanakları yerinde hızla güçlenen Avrasya blokunun sağladığı uluslararası olanaklar hesaba katılırsa, Türkiye'nin batıya boyun eğmeyeceği ve kendi ulusal devletini batıya bir kez daha kabul ettireceği açıktır. Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, egemenliğe saygı ve karşılıklı yarar temelinin oturtulması bu direnişle gerçekleşecektir. Kürt sorununun demokratik çözümü Batı'ya birlikte tavır alındığı ölçüde hızlanacak. Burada herkesin önündeki soru şudur. Kimin yanında olacağım? Ulusal devlet ve ulusal ordunun mu yoksa Batı ile bütünleşme projesinin mi? Bu iki karşıt program ve kuvveti bağdaştırmak mümkün olmayacağına göre herkes bu seçeneklerle yüz yüze gelecektir. Bir an önce safa girmek Türkiye'nin demokratik devrimi ve Kürt sorununu çözüm açısından da önemlidir. Kürt sorununun demokratik çözümü Batı ile işbirliği yapıldığı için değil, Batı'ya karşı kesin tavır alındığı için hızlanacaktır. Kürt sorunu Batı ile işbirliği yapıldığı ölçüde sürüncemede kalır. Batı'yı Kürt sorunun içine davet eden uygulamalara ne kadar kararlı bir tutumla son verilirse çözüm o kadar demokratik ve çabuk olacaktır. Çünkü Kürt sorunundaki esas engel artık Kürt realitesini kabul etmeyen iç kuvvetler değil, Kürt sorununu Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen dış kuvvetlerdir. O dış kuvvetlere karşı ne kadar güçlü bir Türk-Kürt birliği kurulursa güven ortamı o kadar sağlıklı olur ve demokratik çözümler de güncelleşir. Eğer Kürt sorununu çözmede Türkiye'ye karşı Batı'nın baskısından yararlanmayı düşünenler olursa Türkiye üzerindeki tehditle birleşerek sorunu çözmeye kalkışmak anlamına gelir. Matematik formülünü ifade edecek olsak Türk artı Kürt eşittir demokratik çözüm, Batı artı Kürt eşittir çözümsüzlük, milliyetçi boğazlaşma, kargaşa. Türk artı Kürt birliği Kurtuluş Savaşı'ndaki Batı'dan gelen tehdide karşıdır. Batı Kürt formülü ise Türkiye'ye karşıdır. Bugün koşullarda Batı'nın yanında olmak aslında Türkiye'ye karşı olmak anlamını taşımaktadır. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer almak Batı'nın hoşuna gitmiyor. Denecek ki Türkiye devletini yönetenler 50 yıldır Batı işbirlikçisidir. Doğru. Zaten Türkiye'yi bu hale getirenler de onlardır. Biz devrimciler 50 yıldır onlara muhalefet ediyoruz ve Kemalist devrimin kazanımlarını savunuyoruz. Küçük Amerika rejimi açısından deniz bitmiştir. Batı ile işbirliği yolunda Türkiye'ye yapılan kötülüklerin sonuna gelinmiştir. Yaratılan mafya tarikat Giladio rejimi derin bir krize girerken Kemalist devrim kendisini yenileyerek canlanmaktadır. Altı ok devrimci demokrasi güçlerini birleştirecek tek program. Türkiye'nin ulusal devletini ve diğer devrimci kazanımları savunmak, statükoyu korumak değil, devrimci bir sürece omuz vermektir. Türkiye kendini savunmak için 50 yıllık Küçük Amerika sürecinin oluşturduğu mafya tarikat Gülen rejiminden kurtulmak durumuna karşı karşıya gelmiştir. Bu nedenle ulusal devletin savunulması Türkiye'de köklü bir iktidar değiştirme ve yenilenmeye yol açacaktır. Bu olay Kurtuluş Savaşı'yla başlayan devrime benzer. Türkiye sömürgeleşme tehdidinden kurtulayım derken Osmanlı Orta Çağı'ndan da kurtulmuş ve demokratik devrim sürecinin en önemli atağını yapmıştır. Benzer bir durumda bulunduğumuz tahlilini yapan İşçi Partisi, Aralık 1999'da yaptığı 5. Genel Kongresi'nde bu sürecin ihtiyacına cevap veren bir iktidar projesi kararlaştırdı ve önüne 3 birlik görevini koydu. Siyasal düzlemde Kemalist Sosyalist İttifakı, kitlesel düzlemde Türk-Kürt Birliği, yaptırım düzleminde tek halk ordu birliği. Program ise 6 oktur. 6 ok hala geçerlidir. Önümüzdeki devrimci adımın temel yönelişlerini içerir. Altok, halk açısından doğru olmanın ötesinde Türkiye'nin büyük güçlerini birleştirecek tek formüldür. Demokratik Cumhuriyet gibi formülleri, demokrasi düşmanı neoliberal çevrelerde paylaşıyor. Altok ise eskilerin deyişiyle efradını cami ayarına mani bir programdır. Yani fertlerin toplar, düşmanına denge oluşturur. Altok benimsendiği zaman emperyalistlerle ve halk düşmanlarıyla birleşme tehlikesi yoktur. Altıoku farklı kavramlarla ifade etmek mümkündür. Ancak o zaman programın sihri bozulur ve büyük kuvvetler birleşemez. Devrimci geleceğin biricik malzemesi devrimci gelenektir. Türk ve Kürtlerin ortak tarihindeki en büyük miras Kemalist devrimdir. Altıok, Kemalist ile sosyalisti, Türk ile Kürt'ü, halk ile orduyu birleştirebilecek tek formüldür. Bu nedenle Altıok'un alternatifi yoktur. Birlikte örgütlenme birliğe, ayrı örgütlenme ayrılığa götürür. Türk-Kürt birliğinin örgütsel biçimi birlikte örgütlenmektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve Kürt'ü Anadolu'da bir hükümet kurmak için müdafaa-i hukuk cemiyetlerinde birlikte örgütlenmesi bugün de örnek alınacak çözümdür. Birlikte örgütlenme birliği sağlamlaştırır. Ayrı örgütlenme ayrılma etkenlerini güçlendirir. Batı'nın PKK'yı yasallaştırmakta diretmesinin nedeni Türkiye'yi bölme tehdidini elinde bulundurmak içindir. Batı'ya bu fırsatın verilmesi binlerce sayfa birlik yanlısı sözden çok daha etkilidir ve belirleyicidir. Birlikte örgütlenme vitrinde değil, gerçekte olmalıdır. Batı güdümlü programlar, Türk Kürt'ü birleştiremez, Kıbrıs'ı Washington olan ve Brüksel olan bütün programlar bölücüdür. O merkezler birleşik bir Türkiye istemiyorlar. Çünkü birleşik ve güçlü bir Türkiye'nin kriz bölgelerine müdahale komisyonunu kabul etmeyeceğini biliyorlar. Onlara mecburen muhtaç olması için Türkiye'nin sorunlu, zayıf ve parçalı olmasını istiyorlar. Birlikte örgütlenme bu dayatmaya örgütsel cevaptır. Birlikte örgütlenme aynı zamanda Kürt sorununa kardeşlik çözümünü de hızlandıracaktır. Birlikte örgütlenmenin sağladığı güven ortamında Kürt kitlelerinin demokratik talepleri konusundaki kuşkuların dağılması da kolaylaşacaktır. Çözüm Brüksel'de değil, Ankara'da. Güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre Kürt sorununa kardeşlik çözümü genel çizgilerle kabul edilmiş ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçmiştir. Sorunu çözecek merkez Washington veya Brüksel değil, Ankara'dır. Her bölgenin çözümün Türkiye'den değil Batı'dan beklenmesi, Kürt yurttaşlarımızın bilincinde bölünme etkenini güçlendirir. Bugün en temel mesele Kürt yurttaşlarımızın çözümün Batı'dan değil, Türkiye'den geleceğine ikna etmektir. Herkes bilmelidir ki Kürt sorununu ABD ve Avrupa çözemez, Türkiye çözer. Herkes iyice kavramalıdır ki Batı'dan ne barış gelir ne de özgürlük. Dış müdahaleye ne kadar kararlı tavır alınırsa çözümün uygulamaya konması da o kadar hızlanacaktır. Aslında bu mektubu önümüzdeki süreçte nelerin olamayacağı ve nelerin de kesinlikle gerçekleşeceği konusunda görüşlerimi bildirmek için yazdım. Bazı sektörlerde bulunmak pahasına madde madde sıralayacak olursak. 1. Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kesinlikle kurulamayacaktır. Kurdurulmayacaktır. Türkiye gerekirse bölge devletleriyle birlikte hareket edecek ve ABD'ye bu fırsatı vermeyecektir. ABD'ye güvenerek Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulacağı varsayımına göre hareket edenler büyük bir yanılgıya düşerler. Asya kapıları ABD'ye kapanmaktadır. Koşullar Türkiye'den yanadır. Bu nedenlerle Kuzey Irak'ta Kürt devleti girişimi başarısızlığa uğrayacaktır. Bu girişimi destekleyenler altında kalır. İki ihtimale göre hareket edenler de güven aktı hata yapmış olurlar. 2. Avrupa Birliği Merkezi Demokratik Cumhuriyet Programı'nın başarıya ulaşma şansı yoktur. Demokratik Cumhuriyet Projesi Kemalist devrim notasındaki çözüm değildir. Bu program ikinci cumhuriyetçilere aittir. Aslında amaçları Kemalist devrimin kazanımlarını yıkmak ve Türkiye ulusal devletini yeni dünya düzeni içinde yok etmektir. Buna izin verilemez, verilmeyecektir. Dünya ve bölge koşulları bu açıdan da Türkiye'den yanadır. 3. Çözüm Avrupa Birliği'nde değil, Kemalist devrim rotasındadır. Bu nedenle Avrupa Birliği yandaşlığı çözüme hizmet etmez. Türkiye Avrupa Birliği'ne kesinlikle girmeyecek. Bu yüzyılın başında Atatürk'ün önlendiğinde kararlaştırdığı hedefe kararlı olarak ilerleyecek, başka deyişle ulusal devletinden vazgeçmeyecek, irticayı ezecek ve Atatürk'ün altı ok programını uygulayacaktır. Kürt meselesinin çözümü de buradadır. 4. Hem Avrupa Birliği hem Kemalist devrim tamamlama ikinci ve ikircikli tavırlar geçersizdir. Karşı karşıya gelen güçlere mavi boncuk dağıtmak yararlı olmaz. Cumhuriyet devrimi cephesinde kararlı bir tavır almak, Kürt sorununu çözmek açısından da anahtar değerindedir. 5. Kürt sorunu, Kurtuluş Savaşı'nda izlenen kardeşlik politikası da çözülecektir. Burada kesin kararlılık vardır. Ana hatları şöyledir. 1. Kürt gerçeği kabul edilecektir. 2. Türk ve Kürt Türkiye'nin asil sahipleridir ve bölünmez bir millet oluştururlar. 3. Batı'dan gelen yeni Seyir tehdidine karşı Türk-Kürt birliği pekiştirilecektir. 4. Kürt yurttaşlarımızın dışa karşı birliği sağlamlaştırmaya hizmet eden talepleri ve hakları üniter devlet çerçevesi içinde gerçekleştirilecek ve güvence altına alınacaktır. Bunların çoğu zaten fiilen vardır. 5. Kültür ve eğitime ilişkin haklar ve olanaklar, Kemalist devrimin devrimci kültürünü geliştirme esas alan kritik çizgisi üzerinde gerçekleştirilecek, Kürtlerin kendilerine özgü kültür ve folkloru ve benzeri ilerletmelerine bu zemin üzerinde olanak sağlanacaktır. 6. Kürtlerin taleplerinin çözüme bağlanmasının önündeki başlıca engel Batı'ya bel bağlayan ve bu nedenle güvensizlik yaratan tutumlardır. Kürt yurttaşlarımızın çeşitli taleplerinin gerçekleşmesi, Washington ve Brüksel'den medet uman tutumların kesinlikle terk edilmesine ve bu konuda Türkiye halkına güven verilmesine bağlıdır. Bu tutum, Türkiye halkı için ve gözlemlediğim kadarıyla devlet katında, Irak ve Yugoslavya'da olduğu gibi hıyanetle mi karşılaşacağız kaygılarına yol açmaktadır. Hak ve özgürlüklerin bölücülük amacıyla kullanılmayacağı yolunda lafla değil davranışlarla kesin güven verilmelidir. Bu nedenle Batı'ya yönelen ve Batı'dan çözüm bekleyen bütün eğilim ve davranışlar kökten terk edilmeli, yüzler Türkiye'ye çevrilmelidir. Livan'da Avrupa seferi için bekletilen gemiler Tarık bin Ziyad'ın yaptığı gibi yakılmalıdır. Türkiye dışındaki seçenekler yok edilmelidir. 7. Ayrı örgütlenme ayrılığa, birlikte örgütlenme birliğe ve özgürlüğe hizmet eder. Türkiye halkına ve Cumhuriyet Devrimi Kuvvetlerine güven verecek en temel pratik, ayrı örgütlenme politikasının temelden terk edilmesi ve birlikte örgütlenme çalışmasına girilmesidir. Bu nedenle PKK, HDP ve benzeri kimlikli söylem ve uygulamalar bırakılmalı, biz kavramı yeniden tanımlanmalıdır. Biz kavramıyla Kürtler değil, Türk-Kürt birliği, Türk-Kürt kardeşliği, Cumhuriyet değerimizle ifade edilmeli ve buna uygun tavırlar alınmalıdır. 8. PKK ve HDP dağıtılmalıdır. Ayrı örgütlenme temelinde kurulan bu örgütler korunduğu sürece bölücülük seçeneği saklı tutulacak ve uygun koşullarda gündeme sokulacaktır. Batı devletleri bu seçeneği elde bulundurmaktan vazgeçmiyorlar. Kaldı ki ayrı örgütlenme kaçınılmaz olarak ayrılığa hizmet eder. Öyleyse birlik isteyenin bir ifadesi PKK ve HDP'nin dağıtılması ve birlikte örgütlenme pratiğine girilmesidir. 9. Birlikte örgütlenmenin programı Demokratik Cumhuriyet değil Atatürk'ün altı okudur. Bu iki program birbirinin karşısındadır. Demokratik Cumhuriyet programı Batı güdümlü neoliberal ve şeriatçı güçleri birleştiriyor. Demokratik Cumhuriyet kaçınılmaz olarak bölücülüğe hizmet ediyor. Altı ok ise her alanda doğru çözümü temsil ediyor. Milliyetçilik oku, CHP 1931 programında bağımsızlık ve çağdaş uygarlıklara uyum olarak tanımlanmıştır. Yani Kürtleri dışlayan bir milliyetçilik tanımı yapılmamıştır. Dipnot, bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 3, Altı Ok, sayfa 30 ve 119. 10. Kürt yurttaşlarımızın Atatürk'ü ve Altı Ok'u kararlı olarak savunmaları, Kürt sorununa kardeşlik çözümünü hızlandırır ve onları Türkiye'nin geleceği üzerinde daha etkili iktidar konumlarına getirir. Atatürk'ün Altı Ok'u gibi sağlam ve derinci bir zeminde birleşmek, Kürt yurttaşlarımıza olan güveni de güçlendirir ve çözüm için gerekli kültürel psikolojik koşulları yaratır. Atatürk Kürt sorunun çözümünde eşi bulunmaz bir ikna gücünü temsil eder. Onun Kurtuluş Savaşı'nda uyguladığı program Türkiye'ci güçleri birleştirir. Kürt yurttaşlarımız burada örnek bir tavır almalıdırlar. Bu tavır çözümün önündeki engelleri aşmak ve süreci hızlandırmak açısından belirleyici önemdedir. Kemalist devrimi tamamlama ve kardeşlik çözümü noktasında birlikte örgütlenmek Kürt yurttaşlar kitlesine önümüzde gerçekleşecek Cumhuriyet devrimi iktidarında etkili konumlara getirir. Buna Türkiye'nin ihtiyacı vardır. 11. Dağıtılan PKK'nın silahlı ve silahsız güçlerinin Türkiye'nin birliğine ve kardeşliğe kazanmak için uygun çözümler üretilmelidir. PKK yönetimi istese bile yönettiği güçlerin tamamının Türkiye makamlarına teslim olmayacağı ve bu güçler üzerindeki kontrolünün Türkiye düşmanı kuvvetlere bir birlik sürecinde zarar veren başıbozuk oluşumlara geçebileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle teslim alan ve dağdan inenler için makul ve gerçekleşebilir bir çözümün geliştirmesi planlanmalıdır. Size duyurmak istediğim görüşler bunlardır. İyi dileklerimi ve selamlarımı yollarım. Doğu Perinçek, İstanbul 26 Mayıs 2000. Sayfa 202, kitabın sonu. 15 Aralık 2015, seslendiren Mehmet Zafer Ulusan.